Ayrım 23.
Sayfa 213. Refik, tamam anlamıştım, hiç de hoşuna gitmedi beni görmek diye düşündü. Yalnız oturmak istiyordu, tasarıları, yapacak işleri vardı herhalde. Senin bir işin var mı şimdi? Yo, ne işim olacak ki, çocuk da uyudu. Birlikte yatağında uyuyan bebeğe baktılar. 40 günlüktü ama şimdiden koskocaman bir şey olmuştu. Refik kızının ileride iri yarı olmasından korkmaya başlamıştı. İkimiz de zaten uzun boyluyuz diye düşündü ve endişelenir gibi oldu. Kızları Cevdet Bey'in ölümünden 10 gün sonra doğmuştu. Bu iri yarı kıza bir de Melek adı vermişlerdi. Bu Refik'in eskiden düşündüğü bir şeydi. Bebeğin çıplak bacaklarındaki kızarıklıkları gördü. Cibinliği niye örtmedin? Biraz hava alır diye düşündüm. Bir sessizlik oldu. Refik yatağın köşesine oturdu, laf olsun diye. Amma sıcak yahu dedi. Bir haftadır böyle. Bütün Temmuz böyle geçecekse. Perihan, keşke adaya gitseydik dedi. Canım nasıl gidebilirdik ki? Senin kucağında çocuk. Sonra babam yeni ölmüş. Perihan boynunu büktü. Haklısın. Düşünmeden öyle söyleyivermiştim zaten. Refik, evet şimdi adada olsaydınız siz belki iyi olurdu ama artık olmaz dedi. Hem annem de Osman da istemiyorlardı ki. Biliyorum, biliyorum. Gene bir sessizlik oldu. Refik endişeyle, sahi yapacak bir işin yok muydu diye sordu. Perihan, yoktu diyorum ya dedi. Aklında ne var merak ediyorum doğrusu. Nasıl ne var? Hayır, yapacak neyim olabilir ki? Ne düşünüyorsun? Ha, hiç hiç dedi Refik. Perihan'ın yere attığı gazeteyi alıp karıştırmaya başladı. Hiçbir şey yok. Gelişi güzel gazeteyi okumaya koyuldu. Tifo vakaları karşısında resmi tedbirler. Rus-Japon anlaşmazlığı halledildi. Fransız komiseri bugünlerde Hatay'a gidecek ve... Sabah yolda da bunları okuduğunu hatırladı. Perihan'a baktı. Sandalyesinde öyle kıpırdamadan oturuyordu. İstersen bu pazar gidelim adaya dedi Refik. Yok canım. 3 saat gidiş, 3 saat geliş. O telaş ve curcuna da cabası. Çocukla kim meşgul olacak? Nermin bakar. Emine Hanım var. Bu evde insan sıkıntısı mı çekeceğiz? Yok yok, laf olsun diye söyledim. Zaten canım hiçbir şey istemiyor. Bu sıcakta konuşmak bile yorucu. Öyle. Sana aşağıdan buzdolabından bir şey getireyim mi? Söyleyeyim de Nuri'ye bir limonata yapsın. Nuri yoktur ki. Alışverişe, kahveye bir yere gitmiştir. Hem canım bir şey çekmiyor. Refik neşeyle, biliyor musun benim geldiğimi kimse görmedi dedi. Çıngırak çalmasın diye duvarın üzerinden atladım. Arka kapı, mutfak kapısı açıktı. Hırsız girse hiç kimsenin ruhu bile duymayacak. Perihan cevap vermedi. Sandalyeden kalkıp komodinin küçük taburesine oturdu. Bunu yaparken birkaç dikkatli adım atması gerekmişti. Çocuk için yeni alınan küçük karyola odaya konunca eşyaların yeri değişmiş, zaten pek fazla büyük olmayan oda tıkış tıkış dolmuştu. Refik Perihan'a bakıyor, bir şey söylemesini bekliyor, neşesinin söndüğünü fark ediyordu. Bir süre sonra, zaten bu cıvık halim de çok gülünçtü diye düşündü. Demin bir şey diyordun, bugünlerde bir tuhafmışım. Bilmem, önemli bir şey değil, aklıma geldi de söyledim. Canım çekinme söyle. Ne bileyim, tuhafsın işte. Perihan bir süre kendi kendine mırıldanarak kelime aradı. Sonra dengen dedi. Eski dengen yok üstünde. Belki yanılıyorum. Aklıma geldi söyledim. Refik demek dengesizleştim diye düşündü. Son günleri gözden geçirdi. Ne yaptım? Belki biraz fazla içki içtim. Surat astım. Abuk sabuk konuşur oldum ama bunlar o kadar önemli mi? Başka ne yaptım? Düşünüyor, aklına başka bir şey gelmiyordu. Biraz utanarak, babam öldü dedi. Perihan haklısın diye mırıldandı. Refik heyecanla, sonra bir kızım oldu dedi. Şaşkınım herhalde. Perihan, kızın olması niye seni şaşırttı dedi. Başını hafifçe yukarı kaldırmıştı. Refik boş bulundu. Şaşırttı işte. Bir çocuğum olacağı hiç aklıma gelmezdi. Kanlı canlı bir çocuk, tuhaf bir şey. Yatakta yatan çocuğa bakmamaya dikkat ederek, beklenmedik bir şey canım, anlasana dedi. Sesinin perdesinden korktu ama ekledi. Bir yığın sorumluluk. Perihan ses çıkarmıyordu. Ne düşündüğü de anlaşılmıyordu. Refik bir haksızlığa uğradığını düşünerek birdenbire "Ben bundan sonra işe gitmeyeceğim." dedi ve şaşırdı. Bu kadar da değildi ya o aklımdaki diye düşündü. Ama içinde şimdi böyle bir şey söylemeye, yalnız söylemeye değil yapmaya da hakkı varmış gibi bir duygu vardı. Bu hakkı nereden çıkardığını bilmiyordu ama bu duygunun varlığından emindi. "Hayatımda başka şeyler de olsun istiyorum artık," diye bağırdı. Başka şeyler söylemekten de korktu. Perihan, "Ne olur bağırma, çocuk uyanacak," dedi. Sonra uyutmak öyle zor oluyor ki. Yataktaki çocuğa bakıyordu, sonra döndü sordu. "Nasıl başka şeyler istiyorsun?" Refik, "Bilmiyorum," dedi. "Babam öldükten sonra çok düşündüm ne yapayım diye. Aklıma fazla bir şey gelmiyor. Artık böyle olmaz, bir şeyler yapmam lazım." Perihan, "Artık işe gitmeyecek misin sahiden?" dedi. "Bütün gün evde mi oturacaksın?" Yerinden kalkıp çocuğa yaklaştı. Bebek kıpırdanıyordu. Perihan endişeyle başını ona yaklaştırdı. Refik karısının dikkatli, çocuksu yüzünü yandan görüyordu. "Eninde sonunda gene gideceğim tabii işe," dedi. Bu geri dönüş için Perihan'la göz göze gelmeyeceği bir zamanı seçmişti. "Bu evde yaşadıkça o yazıhaneye gitmem şart. Ama bir şeyler de yapmak istiyorum, anlatabiliyor muyum? Bana yardımcı olabilirsin." Perihan'ın hala çocuğa baktığını görünce öfkelendi. "Ama sen nasıl yardım edebilirsin ki bana? Daha çocuksun sen." Perihan döndü. "Sana dengen kalmadığını söylemiştim," dedi. Refik, "Dengem kalmamış, dengem kalmamış," diye düşündü. "Haklı, ben de haklıyım. Zeki ama çocuktur Perihan. Dengem kalmamış. Ne yapayım ben? Bu ev ayıp olmasın diye gittiğimiz yazıhane. Ne yapayım ben?" "Biraz okumak, ciddi ciddi okumak ve düşünmek istiyorum," dedi. "Perihan, sen bilirsin," diye mırıldandı. Gene bir suskunluk oldu. Refik, "Amma sıcak ya, o amma sıcak," dedi. Perihan sessizce "Evet," dedi. Gene sustular. Refik düşünmeye koyuldu. "Yazıhaneden kaçtım, hava çok sıcak. Bir şey yapmak gerektiğini anlıyor ama bunun ne olduğunu bulamıyorum. Şunlar yapılabilir. 1. Program ve disiplinle uzun bir süre okumak. 2. Bir şeyler yazmaya kalkışmak. 3. Şirketteki payımı Osman'a satıp evden ayrılıp mühendislik yapmak. 4. Perihan'la bir Avrupa seyahatine çıkmak. Ama bu sonuncusunu yapamam çünkü çocuk var. O zaman 5. şu oluyor. Tek başıma bir geziye çıkmak. Bunun için de bir bahane bulmak lazım. Hava çok sıcak. Birden yalnız çeneleriyle değil bütün gövdesiyle gerine gerine esnedi. Perihan, "Oho," dedi. "Senin şimdiden uykun geldi galiba." Gülüyordu. Refik karısının yüzünde sevgi görünce sevindi ama keyfi kaçmıştı bir kere. "Hayatıma bir anlam vereceğim," dedi. Perihan gene gülerek, "İyi edersin," dedi. Neşelenmek sırası şimdi onundu. "Böyle yaşanmaz. Anlıyorsun beni değil mi? Hak veriyorsun değil mi? Böyle yaşanmaz çünkü." "Veriyorum, tabii veriyorum. Ne yapayım peki, ne dersin?" Perihan umutsuz ama neşeli, "Bilmiyorum," dedi. Kelime odada bomboş tınladı. Refik bilmiyormuş diye düşündü. "Ne yapayım? Bari böyle boş boş oturacağıma kütüphaneye bakayım." Yataktaki çocuk ağlamaya başladı. Perihan, "Hah işte uyandı," dedi. Olacağı da buydu zaten. Çocuk uyanmıştı ama Perihan'ın canı sıkılmamıştı. Beklediği ve istediği şey başına gelmişmiş gibi keyifliydi. Çocuğu inceliyordu. Bir süre inceledikten sonra başını kaldırarak, "Anladım, bu gene kakasını yapmış," dedi ve çocuğu kucaklayarak havaya kaldırdı. Havaya atıp tutuyormuş gibi birkaç kere yukarı aşağı oynatılınca yüzü ekşimiş olan çocuk gülmeye başladı. Refik, "Bak bak beni gördü gülüyor," dedi. Babasını tanıdı. "Attın işte şimdi kıtırı. Daha annesinden başka kimseyi tanımıyor." Perihan çocuğu yatağının yanındaki küçük masaya yatırıp soymaya başladı. Refik, "Hayır, beni tanıdı. Babası gibi çok zeki olacak," dedi. Perihan, oh maşallah, iyi de doldurmuşuz altımıza dedi. Çocuğu soymuş, küçük gövdeye gene başını yaklaştırmıştı. Refik ayağa kalkıp Perihan'ı bu kadar neşelendiren şeyi yakından görmeye gitti. Ama çocukla Perihan'ı birlikte gülerken görünce gene haksızlığa uğramışmış gibi bir duyguya kapıldı. Bu duygudan korkarak acele acele söyledi. Ben aşağı iniyorum, kütüphanede çalışacağım. Perihan kirli bezleri topladı, sonra bebeğin küçük elini yakalayıp salladı. Hadi babaya selam ver, babaya selam ver bakalım. Kütüphaneye inip çalışacağım. Ama kütüphanede annem vardır şimdi. Refik hatırladı. Babasının ölümünden sonra annesi vaktinin çoğunu kütüphanede geçirir olmuştu. Bütün gün burada oturuyor, eski fotoğrafları karıştırıyor, ağlıyor, arada bir de aklına eserse namaz kılıyordu. Nigan Hanım kütüphanedeki eşyaların yerini de değiştirmiş, duvardaki resimleri kaldırmış, bir zamanlar Refik'in arkadaşlarıyla poker oynadığı bu küçük odayı mescide çevirmişti. Refik, sahiye unutmuştum dedi. Canı sıkılmıştı. Ama son zamanlarda sokağa çıkmaya başlamıştı değil mi diye ekledi. Belki bugün Ayşe ile çıkacaklardı. Refik geri dönüp gene yatağın kenarına oturdu. Annemi biliyorum, bu böyle çok uzun sürmez. Gene her zamanki hayatına dönecektir. Sonra namaz kılması da çok tuhaf. Annem bir şeye inanmaz ki. Oruç tutuyor diye Nuri ile alay eder. Perihan, öyle dedi. Kucağına aldığı çıplak çocuğu mıncıklayarak güldü. Hadi kızım, biz şimdi gidip bıcı bıcı yapalım. Perihan çocukla çıktı. Refik, ne yapıyorum ben diye düşündü. Kendini yalnız ve gevşek buluyordu. Karım, kızım. Aynı şeyi birkaç kere daha mırıldandı. Kütüphaneye iner, bir iki kitap alır, sonra aşağıda okurum. Ama koskoca evde oturacak bir odada yok. Üç katlı evde kümes gibi bir odaya tıkılmışız. Zaten bu zamanda böyle bütün aile bir evde oturmak hata. Herkes dikkatle birbirini izliyor, bir şey yapmaya kalksan hemen kokusu çıkar. Ben de bu odaya bu sıcakta girip oturuyorum. Düşünmekten çekinerek bir süre durdu. Pencereden dışarı baktı. Sonra gene kendini bıraktı. Bir tüccar ailesinin tüccar oğlu. Tasasız, dertsiz, boş bir herif. Evlendim, çocuğumuz oldu. Şimdi de hayatımda anlam olsun istiyorum. Biraz mücadele, bu iç sıkıntısı ve durgunluğu giderecek biraz düşünce ve küçük birkaç fırtına. Bir tüccarın oğlu hayatına yön vermek istiyor. Burada Arnavut yatak odasının içinde uyuşuk ve hımbıl oturuyor ve sıcaktan bunalarak esniyor. Ama geç kaldım. Bu çocuk da var şimdi. Hırs yok bende, tutku yok. Dertsizim. Mutluluk fazla geldiği için biraz coşmak istiyorum. Eh ne de olsa paşa torunuyum. Her ne kadar damarlarımda daha çok tüccar kanı akıyorsa da yüce amaçlar bulmak gerektiğini de anlıyorum. Nasıl şeyler bulmalı? Biraz okusam mı, yoksa bir geziye mi çıksam? Babam öldükten sonra fazla içtim. İçkiyi azaltayım. Sonra bir program yapayım. Kendime biraz çeki düzen vereyim, eziyet edeyim. Takındığı alaycılığı fark ederek korkuyla ayağa kalktı. Bir zamanlar Muhittin'e bakarak alaycılığın, mutsuzluğun ve yıkılışın belirtisi olduğunu düşünmüştü. Hala pencereden dışarı bakıyordu. Arka bahçenin bittiği yerde geniş bir arsa vardı. Orada güneşin altında birkaç çocuk birdir bir oynuyordu. Refik korkuyla, çok değil, 10-12 yıl önce ben de onlar gibiydim diye düşündü. İşte yıkandık geldik, Perihan odaya girmişti. Kızımız Melek Hanım suyu çok seviyorlar, yıkandıkça neşeleniyorlar. Refik döndü, Perihan'ın güldüğünü gördü. Peki onun için ne yaptım diye düşündü. Perihan, aa tuhaf bir halin var, niye öyle bakıyorsun dedi. Havluyla çocuğu kuruluyordu. Refik, çok sıcak, çok sıcak diye homurdandı. Sonra birden, seni hiç yalnız bıraktığım oldu mu diye ekledi. Perihan bir an durdu, beni mi dedi. Refik'in yüzünden söz konusu olanın kendisi olduğunu anlayınca biraz şaşkınlık, biraz da gururla, hayır dedi. Sonra birkaç saniye düşündü ve bir şikayetim yok benim dedi. Sen iyi misin? Sen iyi ol. Refik gülümsemeye çalıştı. İyiyim, iyiyim canım dedi. Biraz sıkıntılıyım. Düşünmek istiyorum, anlatabiliyorum değil mi? Ne yapayım diyorum, bilmiyorum. Dalgınım. Sıcak çok fena. Sustu. Perihan dikkatle, sen iyi ol, bu çok önemli dedi. Refik beni seviyor diye düşündü. İçinden Perihan'a sarılmak geldi ama kendini tuttu. Bunun özür dilemek anlamına geleceği duygusuna kapılmıştı. Beni seviyor ama benim ona hiçbir şey verdiğim yok. Bu kümes gibi odada oturuyoruz, bir de kızımız oldu şimdi. Üstelik biraz canım sıkılınca çocukluğunu yüzüne vuruyorum. Yeter artık, düşünmemeli. Ben kütüphaneye iniyorum, belki annem çıkmıştır. Perihan, ben de bunu uyutacağım dedi. Refik kapıya doğru yürürken kapı açıldı, Nermin'di. Refik'i görünce şaşırmadı. Hah, buradasın değil mi dedi. Osman telefon etti, iyi değilmişsin, merak etmiş. Nasılsın? Refik ezilip büzülerek, iyiyim, iyiyim, aşağıya iniyorum dedi. 20. Biz niye böyleyiz? Babanız dedi Sait Nedim Bey, babanız. Babanız, eğer bunu söylememi küstahlık saymazsanız, rica ederim. Evet, bunu söylememi küstahlık saymazsanız ve biraz da şu içtiğim içkinin etkisini göz önünde tutarsanız, izin verin lütfen, babanızı çok takdir ederdim. Bunu söylemek istiyordum. İstiyordum ki rahmetli babanızdan biraz söz edelim, geçmişi hatırlayalım, kendimizi düşünelim. Bunları yapalım. Bunları yapıyorlardı. Hem bunları yapıyorlar hem de Sait Nedim Bey'in paşa babasından kalan Nişantaş'taki konakta, sofrada, ağır akşam yemeğinin üstüne meyvelerini yiyorlardı. Cevdet Bey ile Nigen Hanım'ın düğününün yapıldığı konaktı bu. Sait Bey son bir gayretle bunu söylemek istiyordum dedi. Bizim memleketin babanız gibi insanlara ihtiyacı var. Refik, yani nasıl insanlara diye sordu. Sofrada bir durgunluk oldu. Osman, bu da hiç sorulur mu? Babamızın nasıl bir insan olduğu ortada. Üstelik Sait Bey saatlerdir bunu anlatıyor diye düşünüyormuş gibi hayretle Refik'e baktı. Sait Nedim Bey açıklamasını yapmadan önce ağzına birkaç tane üzüm attı. Güler abisinin cevabını beklerken kaşlarını çattı. Çatal bıçakla yediği şeftaliyi dikkatle kesmeye koyuldu. Sait Nedim Bey gülümsedi. Babanız gibi paranın ve ailenin ne demek olduğunu bilen insanlara. Sözlerinden hoşlanarak önce karısına, sonra kız kardeşine ve sofrada oturan öteki iki kadına, Perihan'la Nermin'e baktı. Onların yüzünde istediği şeyi göremeyince galiba biraz daha açıklama yapması gerektiğini anladı. Anlatamadım, anlatamadım dedi. Anlatmaya çalışacağım ama kahvelerimizi ve sigaralarımızı içerken. Çünkü galiba gevezeliğim hanımları yordu. Beklenildiği gibi hanımlar bu sözlere karşı çıktılar. Sait Bey hem çok ilginç şeylerden söz ediyordu hem de anlattığını çok hoş anlatıyordu. Nermin ayrıca sözü edilen şeylerin herkesi yakından ilgilendirdiğini de söyledi. Sait Bey de yapmacıklığını gizlemese bile bir alçak gönüllülük takınmak zorunda kaldı. Evet, belki sözleriyle ilgi çekiyordu ama kendisi de şu çenesini bir türlü tutamıyordu. Az önce hanımlardan birinin haklı olarak esnediğini görmüştü. Gene ona karşı koymaya başladılar. Ama bu sefer hafif bir tedirginlik oldu. Refik Perihan'ın kızardığını fark etti. Birkaç dakika önce esneyen Perihan'dı. Ama ilgisizlikten değil, galiba iş olsun diye esnemişti. Perihan arada bir masanın kenarında yatan seter köpeğe de bakıyordu. Yemek masasından kalkıp ortasında pirinç kakmalı bir mangal duran geniş bir odaya geçtiler. Yüksek pencereleri ve geniş cumbasıyla bu oda bahçeye uzanıyor, tavanda asılı avizenin ışığı yakındaki ıhlamur ağacına vuruyordu. Nişantaşı'nın çoğu bahçeleri gibi bu konağın bahçesinde de ıhlamur ve kestane ağaçları vardı. Sait Bey'in rahmetli Cevdet Bey'i anmak ve geçmişe tatlı bir yolculuk yaparak sohbet etmek için verdiği yemekten önce, hava kararırken ve can sıkıcı yağmur bulutları tepede toplanırken, ev sahibi ağaçların tarihi hakkında birkaç söz söylemişti. Şimdi de konağın tarihinden söz ediyor, rahmetli babasından kalan bu yapıyı yeniye nasıl çevirdiklerini anlatıyordu. Selamlığın bu geniş sofasını salona çevirmek için çok masraf yapmışlar, döşemeyi baştan aşağı yenilemişler, Bazı duvarları yıkmak zorunda kalmışlar ama eskiyi de kurtarmışlardı. Birçoklarının sandığı gibi eski yeniye dönüştürülemeyecek bir şey değildi. İnsan gelip geçici heyecanlara kapılmayacak kadar sakin ruhlu ve becerikli olursa, eskiyi biraz kıvırıp bükerek yeniye çevirebilir, birçoklarının yeni baştan yapmaya kalkıştığı şeyi, küçük ama zeki uzlaşmalarla zamana uydurulan eskinin içinden çıkarabilirdi. Sait Bey bunları söyledikten sonra gene kendi gevezeliğinden yakındı ve bu konuya belki gene bu konakta evlenen rahmetli Cevdet Bey'den söz etmeye cesaret edebilirse döneceğini söyleyerek sözü artık konuklarına bıraktığını ilan etti. Bir suskunluk oldu. Seter köpek içeri girdi. Herkes acaba şimdi ne konuşsak diye birbirine bakıyordu. Yemekten önce biraz yağmur serpiştirmiş, Ağustos sonunun sıcak havalarından söz edilmişti. Nigan Hanım'ın ne kadar üzgün olduğundan söz edilmişti. Cevdet Bey'in ölümünden sonra şirkette yapılan son düzenlemelerden de söz edilmişti. Refik'le Perihan'ın 2 aylık kızı da tabii hatırlanmış, gazetelere yansıyan dünya ve memleket haberleri de gözden geçirilmişti. Kimsenin sağlığından da bir şikayeti olmadığına göre başka neden söz edilecekti? Köpek odadaki suskunluğu yadırgayarak çevresine bakındı. Sonra mangalın yanına uzandı. Refik niye geldik biz buraya diye düşündü. Son günlerde artan sıkıntısını ve Perihan'la karşılıklı tekrarladıkları hayatın amacına ilişkin can yakan sözleri unutabileceğini, güzel bir yemeğin ve hoş sohbet bir tüccarın gevezeliklerine kendini bırakabileceğini ummuştu ama şimdi gene kendisini, hayatını, Perihan'ı, üstelik bir de şu dul kadını Güler'i düşünüyor, Güler'in nasıl biri olduğunu düşününce de endişeleniyordu. Sinsi ve soğuk bir endişeydi bu. Korku gibi düşünülmemesi, sağlıklı ve dengeli bir bilince yaklaştırılmaması gereken şeyleri yaklaştıracağını sezdiriyor, dikkatli ve titiz adımlarla sokuluyordu. Refik birden bütün yaz hiçbir şey yapmadım diye düşündü. Yeni hiçbir adım atamadım. Gene yazıhaneye gittim, gene Perihan'la sıcaktan şikayet edip karar veremeyerek oturdum. Belki biraz okudum ama ne için? Şimdi de şu dul kadına aklım takılıp duruyor. Kahveler gelince Sait Bey, "Bakın," dedi birdenbire, "bakın bu köpek aklıma neler getiriyor. Kimse bir şey söylemiyor, gene konuşmak bana düşüyor. Bunun için söylüyorum." "Rica ederim," dedi Osman, kibarlığı ve düşünceli olmasıyla gururlanıyormuş gibiydi.